Ayrım 52. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 466. Ne olursa olsun resim galerisinde Cazibe Çelebi ile karşılaştığı günden sonra her şey hızla değişmeye başladı. O akşam eve gelince yüzünün sarılığı Cemile Hanım'ı daha ilk bakışta kaygılandırdı. Kendisinden kısa bir süre sonra gelen Bayram Beyaz da aynı kaygıyı duyarak Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya bir telefon etmeyi önerdi. Yusuf Aksu "Hayır, istemez, hiçbir şeyim yok." diye geçiştirdi. Başka herhangi bir açıklamada da bulunmadı. Nereye gittiği, ne yaptığı konusundaki tüm soruları yanıtsız bıraktı. Sofrada rakısını her zamanki gibi içti, hatta alışılmışın üstüne çıktı. Ancak her yudumdan sonra çatalın ucuyla aldığı küçücük beyaz peynir parçaları ya da zeytinler bir yana bırakılırsa hemen hiçbir şey yemedi. Cemile Hanım'ın dayatıp sinirlenmesi de fazla bir şey değiştirmedi. Dener gibi yaptı ama arkasını getirmek istemediği belliydi. Cemile Hanım gene kızdı. "Ne o, sen de tahta karı gibi irejime mi başladın?" diye çıkıştı. Kızmadı, hatta gözlemi gülümseyerek karşıladı. "Boğazımdan geçmiyor," demekle yetindi. Gerçekten geçmiyor muydu boğazından, yoksa Cazibe Çelebi kendisini şişmanlamış buldu diye hemen önlem almaya mı başlamıştı? Anlamaya olanak yoktu. Ne olursa olsun gerek Bayram Beyaz, gerek Cemile Hanım, karşılaşmayı bilmemekle birlikte olağanüstü adamın tek düze yaşamında bir şeylerin değiştiğini seziyorlardı. Bir de korkunç dalgınlık çökmüştü üstüne, dalıp gidiyor, dinlediği ya da söylediği sözün daha ortasına gelmeden başını unutuverdiği oluyordu. Bununla birlikte akşamüstleri evden çıkma alışkanlığı bir zaman daha sürdü. Gene aynı sokaklarda bir gölge gibi dolaşıp durdu. Bir küçük değişiklik varsa o da artık resim galerilerine girmemesi, kendini bir galeri kapısında bulunca kaçarcasına uzaklaşmasıydı. Genellikle böyle zamanlarda başını kaldırıp ileriye doğru bakınca Cazibe Çelebi'nin kalabalığın arasında ağır ağır yürüdüğünü görür gibi oluyor. Konuşmak, kopmuş ilişkiyi yeniden kurmak için değil, bir merhaba nasılsınız demek için bile değil, yalnızca o olup olmadığını anlamak için adımlarını hızlandırıyor, kimi zaman neredeyse koşuyordu. Çok geçmeden arkasından koştuğunun o olmadığını anlayarak içini çekiyor. Çok tuhaf, olmadığı yerlerde bile hep onu görüyorum diye söyleniyordu. Ama buna fazla üzüldüğü yoktu. En az iki günde bir yinelendiğinden olacak bir düş kırıklığı bile yaratmıyordu yanılgısı. Eve sıradan bir yürüyüşten döner gibi yanakları pembeleşmiş olarak dönmesi dostlarını yanıltıyordu. Böylece bir akşamüstü 5. katın salonunda kendisini bekledikleri bir sırada Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, "Bu iş yürümedi, burası kesin, ama güzel bir yan etkisi olduğu da kesin. Hocanın yaşamına bir değişiklik getirdi. Her akşam tek başına yürüyüşe çıkıyor, güzel havalardan yararlanıyor, bu da bir kazanç sayılır," dediği zaman tüm dostlar onayladı görüşünü. Havalar gerçekten güzel gidiyordu. Hiç umurunda olmamakla birlikte Yusuf Aksu da yararlanıyordu bundan. Hele o gün bir Kasım ortası gibi değil de güzel bir Eylül sonu gibiydi. O bile ayrımına vardı. Cazibe Çelebi'nin yeni sevgilisiyle birlikte yurt dışına gittiğini duymuştu. O anda neler yapmakta olduklarını tasarlamaya çalışırken, sanki hava dünyanın her yanında aynıymış gibi, hava da onlardan yana diye mırıldandı. Maçka Parkı'nın önündeydi. Bir çiftin kol kola buraya girdiğini gördü. Cazibe Çelebi'nin sevgilisiyle İtalya'da bulunduğunu bilmekle birlikte kadının o olabileceğini düşündü, o da girdi parka. Adımlarını hızlandırdı, tam arkalarından yetişmişken kadının sesini işitti. "O değilmiş," dedi kendi kendine ama yürümeyi sürdürdü. Hiç böyle bir alışkanlığı bulunmamasına karşın açıklık bir yerde batmakta olan güneşe karşı bir banka oturdu, gözlerini yumdu, dalıp gitti. Neden sonra birdenbire bankın arkalığı üzerinde şaklayan bir topun sesiyle gözlerini açtı. Saçları alnının ortasına doğru dümdüz kesilmiş, kocaman kapkara gözlü, 4-5 yaşlarında bir oğlan, kucağında sarılı kırmızılı bir top, merak ve şaşkınlıkla kendisine bakıyordu. "Sen daha ölmedin mi?" diye sordu. Yusuf Aksu şaşırdı. Bu şaşkınlık içinde bir an, yalnız bir an, çocuğun kendisini Yunus'la karıştırdığı geçti usundan. "Sana sordum, sen daha ölmedin mi?" diye yineledi çocuk. Eğilip Blue Jean'inin paçalarını yukarıya kıvırdı. Topunu alıp doğruldu. Gözlerini gözlerine dikti, bir kez daha "sana sordum" diye yineledi. Yusuf Aksu bir tuhaf oldu. "Ben mi? Neden? Neden ölecekmişim ki?" diye sordu. "Ölmüş gibisin de ondan." "Nasıl yani?" "Böyle işte," dedi çocuk, dilini çenesine doğru sarkıttı, sonra gözleriyle çevreyi taradı. "Senin torunun yok mu?" diye sordu. "Hayır, yok." "Yapamadın mı?" Yusuf Aksu gülümsemeye çalıştı. "Olmadı, olmayınca olmuyor," dedi. Sonra altta kalmak istemiyormuş gibi, "Sen de benim gibi yaşlanmak ister miydin?" diye sordu. "Neden yaşlanacakmışım, ölmek için mi?" dedi çocuk. "Ben yaşlandım ama ölmedim. Yakında görürsün." "Neyi?" Açıklığın öbür ucunda bir genç kadın belirdi. "Ercan, nerelere sıvıştın gene, gel buraya," diye seslendi. Çocuk genç kadına doğru koşarken Yusuf Aksu gülümsedi. "Al bir Ercan daha," diye söylendi. Sonra bu Ercan'ın o Ercan'ı çağrıştırmasının saçmalığından, bu Ercan'ın gözlemlerinin çarpıcılığına geldi. Sanki çocuk karşısındaymış gibi, "Ya genç ölenler?" dedi. "Ya genç ölenler?" Aynı anda beyninde bir şimşek çaktı. Cazibe Çelebi'ye tutulalı beri Yunus'u gittikçe daha seyrek ve gittikçe daha kısa sürelerle anımsadığını, neredeyse unuttuğunu düşündü. Kendi kendinden utandı birden, yüzünün kızardığını duydu. Sonra bir anlamda kara gözlü çocuğun mantığını izleyerek kendisini bile şaşırtan bir gözleme geldi. Ondan uzaklaşmak bir yana, bu yaşında hem de yaşamında ilk kez bir kadına tutulmakla bir yanıyla daha onunla özdeşleşiyor ama aynı zamanda bir bakıma onun karşısında yer alıyordu. Yunus sevgisini anlayacak düzeyin çok altında bir genç kıza doğru atılırken, her yaptığı, her söylediği güzel ve içtendi. Her şeyden önce de doğaldı. Kafada, yürekte, bedende, tüm varlığında bir karşılığı vardı. Bu nedenle tüm acılığına ve tüm haksızlığına karşın kendini öldürmesi bile yaşamına bir yücelik katıyor, yaşamını da ölümünü de doğruluyordu. Kendisi Yusuf Aksu, şu anda yaşlı bir adam olarak bu parkta oturmakla, bu düşündüklerini düşünmekle onun yapmaya gönül indirmediğini yapıyor, yani kendini öldürmek varken yaşamayı sürdürüyor, onun anlamsız bulup yadsıdığı, yaşamak istemediği bir uğursuz evreyi yaşıyordu. Hem de çok gecikmiş olarak. Bir an gözlerini yumdu, kendini bilek damarlarını jiletle keserken gördü, gördüğüyle birlikte öyle donup kaldı. Öyle oturmuş, kılı bile kıpırdamıyor ama aynı zamanda sürekli bir biçimde gözünün önünde, içinde, tüm varlığında kendi eliyle kendi bileğinin damarlarını açıyordu. Birden dayanamaz oldu, gözlerini açtı, ayağa kalktı, başı döndü, gene oturdu. Ağladı, ağlayacaktı. "Hiçbir konuda adam gibi izleyemedim onu," diye geçirdi içinden. Yunus'un ölümünden sonra bile hep onu izlemeye, ona benzemeye çalışmış ama hep geride kalmıştı. Her şeyi yarım ve yapaydı bu yüzden. Cazibe Çelebi'ye duyduğu aşk içtendi, sevinç de acı da vermişti, yaşamını altüst etmişti, gene de yapaydı. Kendisi için çok gerilerde kalmış olması gereken bir tutkunun öykünüsüydü, doğası gereği özgünlükten uzaktı. Bu nedenle öykünüsü olmasına karşın tam karşıtıydı onun. Yunus'un serüveninde doğal, içten, güzel olan her şey, onun serüveninde yapay, gülünç, kaba, çarpık bir niteliğe bürünüyordu. Kendini gülünç ettiğini düşündü. Bu durumda jiletle bileklerini kesmesi de tüm acılığına karşın gülünç olacaktı. "Artık dönmeli," diye söylendi. Ortalık iyice kararmış, sokak lambaları yanmıştı. Tam kalkacağı sırada karşısında bir adım ötesinde karanlıktan daha kara bir kocaman köpek gördü. Arka ayaklarının üstüne oturmuş, ön ayaklarının üstünde dikilip başını kendisine doğru uzatmış, karanlıkta ışıldayan gözleriyle gözlerinin içine bakıyor, sanki usundan geçenleri izliyor, gizlerini paylaşıyordu. Tepeden tırnağa titredi, kalkacak gücü bulamadı kendinde. Bir süre birbirlerine baktılar, köpeğin yüzünde, gözlerinde hiçbir insan acısının erişemeyeceği kadar yoğun ve keskin bir acı varmış. O da yaşlı ve yalnızmış gibi geldi Yusuf Aksu'ya, gözlerinin yaşardığını duydu. Bir şeylerden ya da birilerinden kaçar gibi var hızıyla uzaklaştı oradan. Bir süre sonra yürüyüşüne ara vermeden dönüp geriye baktı. Köpek hep aynı yerde, aynı biçimde oturuyordu, yalnızca yönünü değiştirmişti. Gözleriyle kendisini izliyor olmalıydı. Daha da hızlandırdı adımlarını. Kapıdan içeriye girdiğinde soluk soluğaydı. Yeni bir Maçka çarşambası için gelip de onu ilk kez evde bulamayan dostlar kaygıyla çevresinde toplandılar. ''Ne oldu, nerede kaldınız? Yüzünüz neden böyle sapsarı türünden?'' sorular yağdırmaya başladılar. Yusuf Aksu gülümsemeye çalıştı. ''Hiçbir şeyim yok.'' diye kekeledi. ''Yoksa birine mi rastladın?'' diye sordu Cemile Hanım. Yusuf Aksu gene gülümsedi. ''Evet, parkta bir küçük çocukla tanıştım. Adı Ercan'dı.'' dedi. At benzerliği gülümsemelerle karşılandı. ''Ajan yaşı 5'e kadar indi demek.'' dedi Firuz Polat. Gevrek bir kahkaha attı. Ötekiler de güldüler. Yusuf Aksu gözlerini konukların üzerinde dolaştırdı. Bir Cemile Hanım gülmüyor, kaygıyla kendisini süzüyordu. Gözlerinin yaşardığını duydu, bir an onu alıp bir başka odaya götürerek, başta Yunus'un ölümü olmak üzere tüm yaşamını anlatmayı düşündü. Sonra alışılmış Maçka çarşambalarından biri daha başladı. Alışılmıştan farklı olarak, konuklar arasında Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın yakın dostu ve kendisi gibi Valeri hayranı bir Fransız profesör vardı. Özellikle Fransız profesörün varlığı Yusuf Aksu'yu biraz canlandırır gibi oldu. İlk bakışta pek öyle çekici bir adama benzemiyordu. Sık ve dik saçları, uçları üst dudağını tümden örten niçe bıyıkları, kalın çatık kaşları ve küçücük çakır gözleri bir bilge hekimden çok yırtıcı bir iş adamını çağrıştırmaktaydı ama konuşmaya başlar başlamaz en azından Yusuf Aksu için cana yakın bir insan oluverdi. Ünlü profesör el sıkışmalarının hemen ardından büyük dostu Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'dan kendisine ilişkin çok şey dinlediğini, bu arada Paul Valéry'e çok benzediği görüşünü de paylaştığını söyledi. Yusuf Aksu önce konuşup konuşmamakta bir kararsızlık geçirdi. Sonra dümdüz İngilizce sözcüklerle karışık, gene de bayağı düzgün bir Fransızca ile bu görüşe pek katılamayacağını bildirdi. Sözü edilen düşünürü fazla tanımıyordu ama ansiklopedilerde gördüğü fotoğraflarına bakarak konuşması gerekirse hiçbir benzerlik yoktu aralarında. Gene ansiklopedilere bakılırsa, Paul Valéry sıradan bir insana benzetilemeyecek kadar özgün bir kişiydi. İlgi alanlarımız da birbirinden oldukça farklı diye bitirdi. Fransız profesör bu sözlerde dolaylı olarak dile getirilen alçak gönüllülüğün baş kaldırtıcı olduğunu belirtti. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın kurduğu benzerlikleri sıraladı. Ama Yusuf Aksu inanmış gibi görünmedi, yüzünde hep aynı mutlu gülümseme, sözlüğe kalkmış bir öğrenci gibi, ansiklopedi bilgilerine dayanarak Fransızca ve İngilizce adları ve yayın tarihleriyle Valéry'nin başlıca yapıtlarını saydı. ''Ben bu kitapları hiçbir zaman yazamazdım.'' diye ekledi. Yalnızca Fransız hekim değil, tüm dinleyenler bir hayranlık çığlığı kopardı o zaman. Yusuf Aksu'nun yüzünde bir mutluluk anlatımı belirdi ama mutluluğu bilgisini göstermiş ya da hayranlık uyandırmış olmasından değil, gençlik döneminde yaptığı bir takım alıştırmalar sayılmazsa yaşamında ilk kez Fransızca konuştuğu içindi. Çocuksu bir sevinçle Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın yanına geldi. "Gördünüz mü? İlk kez Fransızca konuştum, hem de bir Fransızla," dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın gözleri yuvalarından fırlayacaktı neredeyse. Olayı öğrenen öteki konuklar da aynı ölçüde şaşırdılar. Eve ilk kez gelenlerden birkaçı da "Hayır, bir yanlışlık var bu işte," diye söylendiler. Ama uğraştaşı büyük haberi kendisine iletip ilk kez bir Fransızla konuştuğu bu Fransızcayı nasıl ve ne kadar sürede öğrendiğini açıklayınca herkesten çok Fransız hekim şaşırdı. Hatta bir akıma kapılmış gibi titredi. Gene Yusuf Aksu'nun yanına yaklaşarak coşkuyla elini sıktı. "Şu yeryüzünde sizin gibi bir insan daha bulunabileceğini sanmıyorum. Yalnızca şu Fransızca bilginiz ve öğrenme biçiminiz için bile olsa sizi ne kadar kutlasam az," dedi. Sonra böyle bir kişiyle konuşma olanağını belki de bir daha hiçbir zaman bulamayacağını düşündü. Ele geçirdiği olanaktan bencilce yararlanmak istedi. Kolundan tutarak usul usul en uzak pencerenin önüne götürdü onu. Burada yaşama biçimine, bulunduğu kent konusundaki görüşlerine, günümüzün sanatsal ve düşünsel sorunlarına ilişkin sorular sordu. Aldığı yanıtları çok da doyurucu bulmadı. Tümcelerine gereğinden fazla İngilizce sözcük sokuyordu. Gözlemleri oldukça sığdı. Ama büyük adamın genellikle az konuştuğunu ve her şeyi bilirmiş gibi görünmekten tiksindiğini çok dinlemişti. Üstelik bir Yusuf Aksu bile olsa, hiç kimse ilk kez konuştuğu bir dilde görüşlerini tüm derinliğiyle açıklayamazdı. Bu nedenle doğru olsun yanlış olsun, işittiği her Fransızca tümcede hayranlığı biraz daha arttı. Yusuf Aksu'nun kendisine gelince yaşamında böylesine uzun süre konuştuğu, hele konuşmaktan böylesine tat aldığı enderdi. Cazibe Çelebi'yi de, Cazibe Çelebi'nin genç sevgilisini de, Ercan'ı da tümden unutmuştu şimdi. Fransız hekimin Fransızca sorularına, Fransızca yanıtlar vermekten başka bir sorunu kalmamıştı. Yanıtların kesin ya da bulanık, hatta doğru ya da yanlış olmasının hiç mi hiç önemi yoktu. Önemli olan tümce kurabilmekti. O da daha niceleri gibi yalnızca tümceler kuruyor, kurduğu her doğru tümce mutluluğunu biraz daha yoğunlaştırıyordu. Bu yüzden olacak, başkalarının hayranlığı karşısında genellikle duyarsız, ilgisiz kalmış, hatta bundan rahatsızlık duymuş olmasına karşın, arada bir göz ucuyla uzaktan kendisini izleyen konuklara bakıyor, yüzlerindeki sevinç ve mutluluk anlatımını gördükçe, sınıfını birincilikle geçmiş bir ilkokul öğrencisi gibi seviniyordu. Cemile Hanım'ın her zaman olduğu gibi elleri belinde, başı yukarıda, "Hadi bakalım, bizim masa fazla beklemez," diye gürlemesi üzerine herkes ağır ağır sofraya doğru ilerlerken Fransız hekim dostunun koluna girdi. "Arkadaşın gerçekten olağanüstü," dedi. "Fransa'da herhangi birinin kendi kendine Türkçe öğrenip yıllardan sonra bir Türk'le karşılaşınca böyle güzel Türkçe konuşması için yalnızca İsa'nın değil Tanrı'nın da araya girmesi gerekir." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı başıyla, gözleriyle, tüm varlığıyla onayladı bu gözlemi. "Biliyorum, usta benzersiz bir yaratık," diye yanıtladı. "Biz dostları bazı bazı kimi davranışlarına bakarak fazlasıyla saf, fazlasıyla güçsüz ve beceriksiz olduğunu düşünürüz ama kendi başına böylesine güzel Fransızca öğrenmiş, öğrendiğini hep belleğinde tutmuş olması bile benzersiz bir insan olduğunu göstermiyor mu?" "Hiç kuşku yok, ben de bunu söylüyorum," dedi Fransız hekim. Sofrada yan yana oturduktan sonra neredeyse aynı anda alnından terler aktığını gördüler. Aynı anda onu göstererek birbirlerinin kolunu sıktılar. "Dev bir düşünceye yetişmeye çalışan bedenin yorgunluğu," diye fısıldadı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Fransız hekim başıyla onayladı. Daha sonra tüm yemek süresince çok az konuştuğunu, üstelik yalnız başınaymış gibi ikide bir dalıp gittiğini, onun kendi sözcükleriyle kendi düşünce evrenine döndüğünü gördü. Gerçektenliğine bir kez daha inandı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya doğru eğildi. Bu akşama kadar senin Aksu'yu hep olduğundan daha üstün gösterdiğini düşünürdüm. Çok yanılmışım. Gerçekten çok yanılmışım dedi. Bu adam yıllardan sonra yeniden yazmaya başlayarak kendine ihanet etmemiş bir Valeri. Daha doğrusu gerçek bir M-test. Kendinde kuklayı tümden öldürmüş, usun bilgeliğine ulaşmış. Onun şu sözüne ettiğiniz yapıtı yazacağına inanıyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı başıyla onayladı. Evet, hocamız yazmaz, Sokrates gibi ama Sokrates hiç değilse konuşmayı severdi dedi. Sonra gözlerinde bir parıltı belirip söndü. Peki ustamızın evini gördükten sonra onun yalnızca bir M-test olduğunu söyleyebilir misin diye sordu. Fransız profesör gülümsedi. Her şeyi kitaplara taşımaya bayılırsın dedi. Ama evi gezmiş olanlar için sorunu doğru yanıtlamak çok kolay. Yusuf Aksu aynı zamanda bir dezesent. Bu sırada Yusuf Aksu yanlarına geldi. Bir an sustular. Sonra Fransız profesör onu övmeye başladı. Arkasından kaç dil bildiğini sordu. Benimkine bilmek denir mi bilmem dedi Yusuf Aksu. Merak ederim, biraz öğrenince hızım kesilir. Neden merak edersiniz ki? Yusuf Aksu yıllar önce benzer bir soruya Yunus'un verdiği yanıtı anımsadı. Bilemiyorum ama insan hiç bilmediği bir dili işitince sözcükleri, tümceleri, adılları, eylemleri birbirinden ayıramaz, bir ötüş gibi dinler. İnsanın ilk dilinden bir şeyler bulur onda. Bu yüzden öğrenmek ister diye yanıtladı. Yani neden? Onda kendi kimliğini, kendi geçmişini arar ya da kendi dilinin geçmişini. Fransız profesör ağladı ağlayacaktı. Bu adam başka türlü bir yaratık. Kitabını yazmış olsaydı olağanüstü bir şey olurdu diye düşündü. Başka soru sormadı, herhangi bir gözlemde de bulunmadı ama hayranlığı gözlerinden okunuyordu. Bu hayranlığın etkisiyle olacak toplantıdan sonra tarihsel yapının önünde Firuz Polat, Şemsi Çamlı, Zeynel Duman yazılması dünya çapında bir olay olacak evrensel dil bilimi bir kez daha döndüler. Kaldırımda durup olasılıkları tartışmaya giriştiler. Çok ilginç dedi Şemsi Çamlı. Fransız tanıyı koydu hemen, yazamayacağını, daha doğrusu yazmayacağını söyledi. Firuz Polat içini çekti. Ama yazdırmanın bir yolunu bulmalı dedi. Bu işlerden pek anlamam ama doğrusunu isterseniz ben de Fransız gibi düşünüyorum dedi Zeynel Duman. Firuz Polat sinirlendi. Neden? Sen de hocanın bir başka Monsieur Test olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu. Hayır, testten mesten anlamam ben ama gözüm var görüyorum dedi Zeynel Duman. Hoca ile bilgisi arasında bir uzaklık var. Onu benimsiyor ama tam olarak üstlenemiyor, üstlenmekten korkuyor neredeyse. Bu yüzden olacak, bildiklerini ayrıntılarıyla anlatmaktan ürküyor. Vazgeçemiyor ondan, ayrılamıyor, hep çevresinde dolaşıyor ama son adımı atamıyor. Osman Hoca bu adımı atması için bir aşkın yararlı olacağını düşünüyordu, o da olmadı dedi Şemsi Çamlı. Bilemiyorum olabilir ama yazmasını, mutlu olmasını bir aşk engelliyor sanki dedi Zeynel Duman. Firuz Polat'ın kafası allak bullak olmuştu. Şimdi bir aşk daha mı çıktı? Nasıl bir aşk diye sordu. Bilemiyorum. Belki eski bir aşk ya da onun gibi bir şey. Benimki yalnızca bir sezgi. Firuz Polat bu kez hiçbir şey sormadı, başını önüne eğdi. Ama örneğin Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın düşündüğünün tersine, aşk serüveninin Yusuf Aksu'yu yapıtından uzaklaştırdığına ilişkin görüşünün bir doğrulanmasını buldu bu düşüncede. 52. ayrımın sonu. Sayfa 475.